Radyo Doktoru. Radyo Doktoru'ndan herkese merhaba, ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine güzel bir Radyo Doktoru'nda yine değerli konuklarımızla ve konularımızla hayatınıza dokunmaya geldik. Biz hazırız, siz de hazırsanız o zaman Radyo Doktoru'na başlıyoruz. Acaba bugün ne konuşacağız? Bugün çok önemli konularımız var. Biz bu aralar beyne taktık biraz Ebru'yla. Çok fazla beyinle ilgili sorgulamalarımız var.
Bir de yiyip yemeye, sağlıklı beslenmeye.
Bir de sağlıklı beslenme. Zaten başka bir şey istemiyor ki insan.
Aslında bir de spor da eklersek.
Biraz da hareket eklesek ki hep söylüyoruz, koruyucu hekimlik bu aralar bizim için çok değerli. Bunun için ne yapabiliriz de konuşuyoruz. Bugün de konuşacağız. Profesör Doktor Hasan Çağlar Uğur canlı yayın konuğumuz. Hemen ona da bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
Merhaba.
Sefalar getirdiniz. Çok güzel bir kitabı var hocamın. Bir beyin cerrahının gözünden yeme terbiyesi. Yani yeme ya da yeme. Arada tire var Y ve M arasında. Çok keyifli ve güzel bir kitap, mutlaka edinin ve okuyun. Birçok bilgi ya da görüşü değiştirecek aklınıza. Hatta sizin de sorularınız varsa dahil olun. Bize sorularınızı iletin. Biz de buradan paylaşalım, hocamıza soralım. radyodoktora@trt.net.tr Sosyal medyadan Facebook, Twitter, Instagram, Radyo Doktora hesaplarından, TürkiyeninSesiRadyosu.com'dan ya da mobil uygulamamız TRT TV'den bize ulaşabilirsiniz. Evet, dostlarımız bize yazarken, sorularını iletirken biz hemen sohbete başlayalım. Hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk.
Kitap gerçekten çok ilginç, çok farklı şeyler katıyor bize. Biz Ebru ile kitabı incelerken farklı farklı tartışmalara da girdik. Birçok farklı noktalara götürdü bizi. Yemek gerçekten hayatımıza bu kadar önemli miyi sorgulattı bize. Neleri yemeliyiz, neleri yememeliyiz? Hem beynimiz için, hem sağlığımız için, hem bundan sonraki hayatımız için.
Bir de kitabın yazarı bir beyin cerrahı olursa olunca daha çok böyle bizim de algımız açık olarak okuduk her cümlesini. Çok dikkatimi çekti. Bir beyin cerrahı alanınız, o beyin tümörleri ve beslenme üzerine bir şeyler yazıyor olmanız birçok soruyu da beraberinde getirdi. Hani acaba beyin gelişiminde beslenme önemli midir? Bir beyin cerrahı neden ihtiyaç duyup beslenme bir üzerine yazdı, bir şeyler yazmış olabilir diye.
Bence bir sebebi var. Durduk yere olmamıştır herhalde.
Öncelikle yemek sadece beyin açısından değil, bütün vücut fonksiyonlarımız açısından oldukça önemli bir görev. Çünkü hepimiz yiyoruz.
Değil mi?
İyi yiyoruz ama.
Evet. Defalarca her gün.
Çok seviyoruz bir de yemeği.
O yüzden yemek deyince sadece beyin sağlığını değil, kalp sağlığımızı da, böbrek sağlığımızı da, vücudumuzdaki bütün organlarımızın sağlığı aslında ne yiyip ne yemediğimizle ilişkili. Şimdi toplumda bazı şeyler var. Niye bir beyin cerrahı olarak bunu yazıyorsunuz? Ben hep şöyle söylüyorum. Mesela bazı kavramlar vardır. Mesela dinen günahtır veya ahlak olarak ayıptır. Ama yemekte böyle bir kavram yok. Ne dinen ne ahlaken kimse sizi ikinci çorbanızı içtiniz diye ayıplamaz. Kütürsüzce yiyebiliriz. O yüzden buna bir terbiyenin oturtulması gerekiyor. Yani yemek yemek aslında başlı başına gerçekten bir terbiye. Ve benim kitabımda bahsettiğim o ye ve me arasındaki tire aslında yemenin ve yememenin hayatımızda nasıl bütünleşeceğini gösteren bir kavram. O yüzden hem beyin sağlığının gelişimi, hem çocukların işte normal sağlıklı gelişimini yerine getirebilmesi için çocukluk çağından itibaren bu çok önemli. Çünkü bizim toplumumuz ancak hipertansif olduktan sonra tuz alımına veyahut da şeker hastası olduktan sonra şeker kısıtlamasına giden bir toplum. Halbuki bizim vücudumuz bize bir emanet doğumdan ölüme kadar. O nedenle doğduğumuz günde yememize, beslenmemize, sağlığımıza dikkat etmeliyiz ki yemek bunun bir parçası. Girişte söylediğiniz gibi bunun içerisinde spor da olmalı, düzgün yaşam da olmalı, kafanızın her daim dinç olması da sağlık açısından çok önemli. Yani birkaç şeyi bir araya getirmeliyiz.
Ruhen de aynı şeyi yaşamamız lazım.
Evet, çünkü sadece yemenizi ayarlayarak çok sağlıklı kalamazsınız. Bazı sağlıkla ilgili diğer faktörleri de göz önüne almanız gerekir.
Peki beyin gelişimi dedik çocuklardaki. Biz çocuklarımıza da çok abur cubur yediriyoruz aslında. Hatta hiç istemesek de ve yeri geldiğinde programımızda defalarca değinsek de Bu ödül şeklinde bu şekerlemeler, cipsler vesaireler kullanılıyor. Bu beyin gelişimi sürecinde bu abur cuburlar diye genellesem bunların acaba olumsuz etkisi var mıdır?
Kesinlikle. Hem beyin gelişimine hem vücut gelişimine ama... kesinlikle etkisi var. Ve bu bizim boş gıdalar diye tabir ettiğimiz gıdalar. Yani sizin yediğiniz işte pastane türü veya ambalaja girmiş bütün gıdalar aslında kan şekerini zıplatıp sonra aniden düşüren, vücuda hiçbir faydası olmayan, belki birazdan bahsederiz. Benim çok beyin kadar önemsediğimiz bir organımız daha var, o da bağırsaklarımız. Özellikle bağırsak sistemini tamamen bozan, bağırsak florasını bozan, enflamatuar veya kanseröz hastalıklara zemin hazırlayan bir beslenme tipiyle gidiyoruz. Çok kısa değineyim, yapılan bir araştırma beslenmemizde aldığımız sağlıksız yağ oranının çok büyük bir kaymaya gittiğini gösteriyor. Yani omega 3 ve omega 6 diye tabir edeceğimiz sağlıklı ve sağlıksız yağ asidi alımında 1/4 olması gereken oran şu anda 1/50'lere, 60'lara, 100'lere taşınmış durumda. Yani biz eskiden 40 yaşından önce hiçbir hastada ben beyin cerrahim bel fıtığı görmezdim. Şimdi 13 yaşındaki çocukları bel fıtığı olur hale görüyoruz. Yani 13 yaşındaki bir çocuğun bel fıtığı olması kabul edilebilir bir şey değildir. Bugüne nasıl geldik? Bugüne tamamen beslenmemiz bozulduğu için geldik.
Yani bel fıtığında bile etkili beslenme.
Beyin gelişiminde, bel fıtığında. Şöyle bir örnek vereyim akılda kalması için. Eskiden annelerimiz bir tavuğu pişirmek için ya düdüklü tencere kullanırlardı. Ya da ben hatırlıyorum düdüklü tencerenin saatlerce olmadığı kaynardı. Zamanlarda sabah başlardı kaynamaya, akşama kadar kaynardı. Biz de kedi gibi başında beklerdik şeyin ki tavuk pişsin. Yiyelim. İşte nohutlu tavuk pilavı en favori yiyeceklerimizden birisi yiyelim. Ve dikkat edin onun suyu atılmazdı. Onun suyu başka başka birçok şeyde kullanılırdı. Pilavda kullanılırdı şunu. Çünkü neden? Onun içerisinde bir jöle oluşurdu. Şimdi bakın bir tavuk tam 15 dakikada pişiyor. Elinize bir spatula alın. Spatulayı tavuğun göğsünden tencerenin içinde aşağı doğru indirin. Tavuğun kendiliğinden ikiye bölündüğünü göreceksiniz. Eskiden ben hatırlarım. Onu kesmek için böyle ekstra güç gerekirdi. Ekstra keskin bıçaklar gerekirdi. Şimdi bıçağa bile gerek yok. Bir spatulayla tavuğu parçalıyorsunuz. Neden? Çünkü o tavuk sonuçta gelişirken yapay yemlerle beslendiği için çok sağlıksız bir kolajen, sülfat, kondritin yani o kolajenin içerisindeki maddelerin hiçbiri sağlıklı bir şekilde oluşamıyor. Biz onları sağlıklı bir şekilde alamadığımız için aslında böyle içi boş, kof çocuklar yetiştiriyoruz 2000'li yıllarla beraber. Bu çok önemli bir problem halk sağlığında ve ben bunları gördüğüm için hastalarımda böyle bir yemenin felsefesini özetleyen, insanlara bu konuda bir kez daha düşünme şansı sağlayabilecek bir kitap yazmaya karar verdim.
Hatta terbiye edecek. Adab-ı muaşeret.
Aynen öyle. Çünkü hayatta düzeninde. Terbiye olmadan hiçbir şey olmaz. Ne
disiplin
eğitim olur,
ve terbiye
ne
çok
yemek
önemli.
Olur.
Ben de aynı şeyi düşünürüm.
Bir de ne yediğimiz kadar nasıl yediğimiz de önemli
galiba. Çok doğru.
Galiba.
Çok doğru.
Bu diyetlerle ilgili o kadar çok yazılmış kitaplar var, dergiler
var,
söyleşiler
var.
Tabii medyada çok fazla yer alıyor.
İnsanların kafası da karışıyor.
Evet, farklı kişiler var. Şunun diyeti, işte diğerinin diyeti şeklinde. Ve öğünler de çok tartıştır hale geldi. İşte günde 2 öğün beslenelim, yok 5 öğün beslenelim. Bir hekim olarak siz neyi öneriyorsunuz?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten bazen hekim arkadaşlarımızın bile sohbetlerde bu konuda çok net bilgileri olmadığının farkındayım. Yani size bunu ye, bunu yeme diye bir şey önerildiği zaman aslında onun gerçekten bilimsel temelinin ne olduğu özellikle bizim toplumumuzda insanlar bilgi sahibi olmadan hep fikir sahibi olduğu için bu konuda bir bilgi kirliliği var. O yüzden ben kitabımın ilk iki kısmında çok basit olarak gerçekten beslenmek konusunda insanların mutlak ihtiyaç duyduğu ve başkasına belki de gerek kalmadan evet bu bilgi mesela tereyağı mı margarin mi? Bunun cevabı doymuş yağ asidi ve doymamış yağ asidi bilmekten geçer. Eğer siz bunu bilmiyor iseniz eğer tereyağı yemek faydalı mı zararlı mı bunu hiçbir zaman öğrenemezsiniz. Ben bugün yiyin derim bir başkası bir gün yemeyin der ve sizin kafanız karışır. bütün diyet programlarında da veya diyet listelerinde de böyle. Bir gün Dukan çıkar, öbür gün Atkins çıkar, öbür gün işte A diyeti, B diyeti çıkar. Önemli olan bu diyetlerde ne anlatıldığının çok iyi irdelenmesi. Bir de bir çocuğun diyeti farklı, genç bir insanın diyeti farklı, erişkin bir insanın, yaşlı bir insanın, hasta bir insanın diyeti farklı. Bu matematik gibi değildir. 2 kere 2, 4. İşte onu ye, bunu ye. Hadi kolaysa sen yap. Çünkü hayatta her şey var. Mutluluk gibi, üzüntü gibi, başarı gibi, başarısızlık gibi. Yemek de öyle. O nedenle ne yiyip ne yiyemeyeceğimiz aslında belli kalıplara sokulamaz. Diyetisyene gittim, bana bu programı verdi. Bu programı uyguladım, çok iyi oldu. Ama biz biliyoruz ki bu diyetleri uygulayan insanların önemli bir kısmı belli bir süre sonra verdikleri kilonun hatta daha fazlasını çok kısa sürede alıyorlar. O yüzden yemek bir terbiye ve bu terbiye içerisinde her konuyu ayrı ayrı irdelemek gerekir.
Yaşam tarzı haline getirmek lazım.
Kesinlikle çok doğru.
Peki kitabınızda da bahsediyorsunuz. Öğün atlamayın diye hani birkaç evet. yerde değinmişsiniz. İdeal öğün sayısı sizce kaç? Ya da hani bilimsel olarak sizce diye sormayayım. Hı-hı. Bilimsel olarak hani bir Hı-hı. hekim gözüyle, bir uzman hekim gözüyle.
Şimdi isterseniz önce bahsedelim. Ne söyleniyor bu konuda? Tartışma nereden çıkıyor? Şuradan çıkıyor. Ara öğün yiyelim mi yemeyelim mi? Bazı bu konuda otör kabul edilen insanlar mutlaka ara öğün yiyin diyorlar. Bazıları da hayır, ara öğünlerseniz kan şekeriniz sürekli zıplar, yemeyin diyorlar.
Ama ana öğünler de ikiye indirilsin deniyor. Evet, yani çok iki doğru. ana çok öğün doğru. olsun
İsterseniz
deniyor.
Şöyle özetleyeyim. Şimdi normalde bir insanın beslenmesi, sağlıklı bir insan için konuşuyorum. %50 karbonhidrat içermeli, %30 yağ içermeli, %20 protein içermeli. Sağlıklı bir insan için konuşuyoruz. Ama beyin tümörlü bir hastaya geldiğimizde oranlar %50-60 yağ, %5-10 karbonhidrata, 25-30 yağa dönüyor. Burada kafa karıştırmak istemiyorum. O yüzden ne o alacağımız...
Protein mi? Pardon, %50-60 protein.
Yağ.
Yağ.
Yani mesela protein? Beyin tümörünüz var, protein çok değişmiyor. %20-30 çünkü Hı. çok fazla protein almak böbrek yetmezliğine, karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Hı. O yüzden proteinle çok oynanılmasını doğru bulmuyoruz biz hekimler olarak. Kilograma 1 gramdır rutini, eğer bir hastalığınız yoksa. 70 kilo bir insansanız günlük 70 gram proteini hiç geçmemeniz lazım. Belki bu soruyu sorduğunuz için hemen eklememe müsaade edin. Özellikle gençlerimiz kas yapacağız diye, vücut geliştireceğiz diye değişik glutamin gibi işte değişik protein tozları, amino asit tozları alıyorlar. Ve bazen bunun 10 katı, yani 70 kilo bir insanın 70 gram değil 700 gram, 800 gram protein aldığına şahit oluyoruz.
Hatta bugün kesiyorum, özür dilerim. Bu et restoranlarında, steakhouse'larda işte 300 gram et getiriyorlar. Şimdi 300 gram et yiyorsa demek ki çok iyi bir protein alıyor oradan.
Çok iyi bir
protein
alıyor.
Çok fazla protein alıyor. Evet.
Ama bu 300 gramın hepsi protein değil. Değil öncelikle tabii, %40'ı kadarı, yani 100-120 grama denk geliyor.
Yine fazla geliyor.
Ama böyle bir diyet yaptığınız zaman akşam veya sabah 4 yumurta yemiyor olacaksınız. Yani bir şeyi yerken öbürünü dengeleyeceksiniz. Protein alımı aslında çok tehlikeli. Ama buradaki asıl problem ara öğün alıp almama veya kaç öğün beslenme. Aslında evrim bize söylüyor. Biz sabah iyi bir kahvaltı yaparsak, sabah 7'de kalktık, işe giderken çok iyi bir kahvaltı yaptık. Kaçta acıkırsınız? Ben size söyleyeyim. Öğlen 1-2'den önce iyi bir kahvaltı yaparsanız acıkmazsınız.
Doğru.
Öğlen güzel bir yemek yeseniz kaçta acıkırsınız? 5, eve gittiğiniz 6. zaman böyle eve gidip karınıza hadi hayatım yemek hazır mı, çok acıktım diye, değil mi, böyle ajite hareketler yapmazsınız. Neden? Çünkü o bile aslında bir metabolizma hastalığı. Çabuk acıkma, hızlı acıkma, sinirlenme, etrafa kabarma. Bütün bunlar hep aslında metabolizma. Şekerin size şeker aslında bir bağımlılık. Normal sigara gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılık. O nedenle ben sağlıklı insanlar için normal 3 öğünün üzerinde çok fazla ara öğün yenmesini doğru bulmuyorum pankreas ve karaciğer sağlığı için. Pankreasımızdan salgılanan insülini ilk günden tüketip şeker direnci ve tip 2 diyabet yapmamak adına ben normal 3 öğün sağlıklı beslenmeyi uygun buluyorum. Ama eğer bir hastalığınız varsa, kalori alımınızı engellemenizi gerektiren bir şey varsa, ki tıpta aralıklı beslenme veya intermittent fasting diye geçen bir durum var, çok da mantıklı bilimsel veriler üzerine oturtulmuş. O zaman şöyle diyorlar. Yiyeceğiniz yemeği sabahleyin saat 9 ile akşamleyin saat 7 arasına sıkıştırın. Ama arada kalan o 14-15 saatte hiçbir şey yemeyin. Aslında bunun mantığı her gün oruç tutun demek. Her gün oruç tutarsanız vücudunuzu her gün yenilemiş olursunuz ki bir takım hastalıklar için biz bunu avantaja çeviriyoruz. Evet, hastalıklı insanlarda iki öğün yemek, az yemek primer hedef, ana hedef. Bakın bir farelerle ilgili bir deney yapmışlar. Yeni bir deney olduğu için söylüyorum. Aslında bazı televizyon programlarında da yayınlandı. Enerji miktarını arttırdığınız zaman, normalde almanız gerekenin 3-4 katı enerji aldığınız zaman hayat süreniz %20-30 kısalıyor. Hayatınız boyunca belki hiç gelişmeyecek bir kanser türünü geliştiriyor olabilirsiniz. Hele de bu beslenmeyi. Hazır gıdalarla veya genetiği değiştirmiş organizmalarla, mısırla, soyayla yaparsanız kanserden kaçın, kansere yakalanmamanız neredeyse imkansız hale geliyor. Bu çok çok önemli bir detay aslında. O yüzden mesela anneniz çok güzel bir barbunya yaptı. Bir tabak yediniz, doymadınız. Anneciğim bir ikinci tabağı ver. Çok rahat yiyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ne kadar yediğiniz önemli değil bugünkü toplumda. Çevresel kirlenmeyi de düşünürseniz ne yediğiniz çok önemli. Ama oturup pastanede yapılmış işte nişasta bazlı şekerlerle veya da şeker şurubuyla, glukoz şurubuyla yapılmış küçük bir dilim kek yemeniz bile 3 tabak 4 tabak sağlıklı yemek yemenizden çok daha tehlikelidir ve sağlığınızı bozma anlamında çok ciddi riskler içerir.
Bu şekeri...
Soğudum, şu an soğudum yani.
Bence soğuyun zaten ben onun için geldim.
Yani şu an. Soğutmaya gelmiş bize, evet.
Kanser hücrelerinin hani şeker kullanımının daha fazla olduğunu gibi bir...
Şekeri kes, kanser ölsün. Doğru mu?
Öyle midir?
Öyle, gerçekten. Gerçekten öyle. Şimdi ben hani böyle çok tümör ameliyatları yapan bir hekimim ve Türkiye'nin dört bir yanından bu tür hastalar bana ulaşıyorlar. Ve bana soruyorlar, hocam şekeri kessek tümörün beslenmesi
durur mu?
Durur mu? Şimdi hastanın bana bekledi, ya olur mu öyle şey, ye demem. Ama öyle değil. Bakın bir tarih vereceğim size. Bu tarih çok önemli. Bu tarih 1931 yılı. Bir bilim adamı, Alman bilim adamı, adı Warburg, bir araştırma yapmış. Ve görmüş ki tümör hücre, yani vücudumuzdaki hücrelerin hepsi şekeri kesin yaşamaya devam ediyor. Yağ kullanıyor, protein kullanıyor. Ama glukozu keserseniz, şekeri keserseniz kanser hücresi enerji yoksunluğuna giriyor. Çünkü kanser hücresi şeker dışında hiçbir yapıyı enerji kaynağı olarak kullanamıyor. Ama benim normal vücut hücrem kullanıyor. O zaman ben bunu tedavide niye tümörü yenmek için kullanmayayım? Bizim genelde bilimsel zeminde konuşursak bütün bilimsel dataları kabul etmekle beraber doğaya, alternatif tıbba, doktorlar olarak, bilim adamları olarak daha fazla yer vermemiz ve yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hastalıklar, bu tümör ne zaman arttı? Son 30-40 sene önce arttı. Siz geçmişte anneannelerimizi, ninelerimizi, dedelerimizi hatırlayın. Var mıydı bu kadar kanser? Düşünün. Ben hatırlıyorum. Benim büyük babaannem 104 yaşında öldü. Öldüğü zaman akli melekeleri benden daha iyiydi ve çok sağlıklıydı. Bunun gibi birçok örnek var benim ailemde. İnanıyorum ki sizin ailenizde de vardır. Tümör niye arttı? Çünkü gireyim mi o konuya? Müsaade var mı?
Koptuk önce.
Genetiği değiştirmiş, hı-hı, organizmalara. Siz Aralık ayında yetişmiş domatesi yiyerek mutlu oluyor musunuz? Ben hiç mutlu olmuyorum. O domatesin rengi bile beni mutlu etmiyor.
Beyaz.
Aksine depresyona sokuyor beni. Peki havucu varken, turbu varken, rokası varken, onun içine bir sarımsak doğrayıp bir limon sıkıp yemek varken neden ben domatesi yiyeyim? Çünkü beni buna mecbur bırakıyor.
Sistem.
Teknoloji, hı-hı, sen domates de yiyeceksin. Bak 10 lira domates ama sen niye domatesten eksik kalma. Biz bundan koptuğumuz için şu anda hastayız. Ve genetiği değiştirmiş organizmalarla vücudumuza sürekli ve az miktarda zehir alıyoruz. Peki zehirlenme nedir? Zehirlenme budur işte. Zehirlenme bir günde olmaz. Damla damla olur. Bardağımız, o yüzden programa girerken çocukluk çağından itibaren bunlar bu şekilde yapılmaya başlanmalıdır diyorum. Çünkü çocukluk çağında damlamaya başlar ve bardak biz 50 yaşına geldiğimizde dolar. Bu bardak taşmaya başladığında artık biz sigara içtiğimiz için mesane kanseri olmuşuzdur. Kötü beslendiğimiz için kolon kanseri olmuşuzdur, beyin tümörü olmuşuzdur. Artık bundan sonra bunu değiştirmek mümkün değil. O yüzden yemek bir terbiye, yemek bir disiplin. Bundan hiç korkmamamız lazım.
Bu kitabı okuyun. Şu an elimde gösteriyorum da Bill Beyin Cerrahı'nın Gözünden Yeme Terbiyesi. Profesör Doktor Hasan Çağlar Uğur, ulaşın, araştırın, bulun. Çok farklı şeyler katacak hayatınıza. Eminim ki sağlıklı ve uzun bir hayat için bize güzel bilgiler de verecek. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok, çok keyifliydi. Samimiyetiniz ve sıcaklığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bu arada kendi çiftliğinde kendi zeytinini yetiştiriyor. Söylemeyi unuttuk. Ben onu da söyleyeceğim.
Evet.
Hatta şunu da dedi. Son olarak ekleyelim. Mümkünse kendi besinlerinizi üretebilip yapabildiklerinizi mutlaka kendiniz yapın. Paketlenmiş ambalajlardan ya da katkı maddeli olanlardan uzak durun.
Çok kısa bir şey ekleyebilir miyim?
Tabii.
Çok önemli olduğu için. Bugün hepimizin kalın bağırsak sağlığımız için yaşamamız gerekiyor. Bugün hastalıkların temeli aldığımız besinlerin bağırsağımıza ulaşamaması. Çünkü hepsi daha midemizden geçerken emiliyorlar. Doğal olarak kalın bağırsağımızdaki bütün florayı, yani aslında besinleri vücudumuza yararlı yapan, kanserlerle savaşan, enflamatuar hastalıklarla savaşan bütün değerleri, mesela bütürik asit, alfa lipoik asit, bunların oluşabilmesi için ki bunlar doğanın mucize bileşikleri ve sadece kalın bağırsaklardan salgılanıyor. Ve bunların salgılanması için bizim yeşil yapraklı salata yememiz lazım. Lifli gıdalar yememiz lazım. Elmayı kütür kütür yememiz lazım. Gidip meyve suyu içmememiz lazım. Ve beyin zannederler ama mutluluk hormonu daha çok bağırsaklarımızdan salgılanıyor. Serotonin, endorfin. Bunun bilincinde olmamız lazım.
Kalın bağırsağınıza iyi bakın. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.
Sağ olun.
Kısa bir şarkı aramız var. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Senin
Radyo doktoruna kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yine çok keyifli ve çok önemli konularımız ve konuklarımızla yine sizlerle birlikteyiz. Eğer siz de bize ulaşmak istiyorsanız Radyo Doktoru sosyal medya hesabından Radyo Doktoru yazarak bize ulaşabilirsiniz ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com'dan da her yerden dinleyebilir, takip edebilir, hatta mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi iki konuğumuz var. Bugün kalabalık stüdyo. Bayağı kalabalığız. Hem de çok böyle neşeli, eğlenceli bir kalabalığımız var. Çünkü bir ses terapistimiz var, Mehmet Güngör, ve bir klinik psikoloğumuz var, Pelin Bülbül. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Daha gürbüz olmalıyız. Ses terapisti izliyoruz. Daha güçlü çıkmalı sesimiz. Bence öyle düşünüyorum. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Önce sizi tanıyalım, Mehmet Güngör.
Ben çok küçük yaştan itibaren müzikle ilgilendim. Ses terapisi için de aslında ilk çalışmalarım 2007 yılında uzman bir psikolog arkadaşım, aslında gitar öğrencimdi, Korhan Sezin ile EKAKİT isimli bir proje ürettik. Burada çocukları eğitecek bir takım şarkılar besteledim ve çocukların bedensel olarak da direktiflerle şarkı sözlerini direktif haliyle barındırdığı için direktiflerle bedensel olarak da çocukların katılımını sağladığımız bir projeydi. Bunları 2007 ile 2010 yılı arasında çeşitli devlet okulları ve kolejlerin okul öncesi anaokulu sınıflarında, bazı kreşlerde uyguladık. Korhan hocamın da katılımı oldu. Aslında bu yolculuk böyle başladı. Müzikle ilgilenmek, çok küçük yaşta beste yapmaya başlamak, sonrasında EKAKİT isimli üretilen proje, psikolog Korhan Sezin'le tanışmış olmam, akademisyen de o da o sırada akademik kariyer yapıyordu. Sonrasında bir sanat akademimiz var bizim. Orada bir takım konuyla ilgili çalışmalarımız oldu. Ve sanat akademimizde bazı tanısı, özel tanısı olan öğrencilerimiz kayıt yaptırmaya başladılar. Disleksi tanısı, yurt dışında, daha doğrusu yurt dışı değil de Amerika Birleşik Devletleri'nde Right Brain Learners şeklinde, sağ beyinden öğrenenler şeklinde de sıkça tanımlanan, disleksi tanısı olan, diskalkül, disgrafi, özel öğrenme güçlüğü bulunan, dikkat eksikliği, hiperaktivitesi bulunan öğrenciler kayıt yaptırmaya başladı. Ve bu akademimizi zaten biz aynı zamanda bir özel eğitim akademisi olarak yapılandırdık. Aynen öyle. Hatta son dönemde artık edindiğimiz bir takım ruhsatlarla ücretsiz olarak bu öğrencilere devlet destekli eğitim sağlıyoruz.
Harika bir iş yapıyorsunuz.
Çok çok teşekkürler. Orada da ben eğitim yöneticisiyim. Aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi ses terapisi üzerine çalışıyorum. Eğitimler veriyorum. Müzik eğitimi gibi bir takım başka alanlarda da. Pelin hocamla da, Pelin Bülbül hocamız klinik psikolog, uzman psikologdur kendisi. Bu vasıtayla tanıştık.
Ben de onu soracaktım. Nasıl kesişti yollarınız diye. Onu da Pelin Hanım anlatsın.
Evet, psikolojinin eğitim üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmalar yapıyordum ki ses eğitimi keşfettim. Orada neler yapılabilir, benim nasıl katkım olur, onların bana nasıl katkısı olur diye bir arayış içerisine girdiğimizde çok güzel bir yöntemle disleksili ve özel öğrenme güçlüğü çeken çocukların bu terapilerle başarılarını gördüm. Bunlar gittim, kontrol ettim. Ve bu çalışmanın içerisinde bulunmak istedim. Çok güzel bir ekip olduk o bina çatı altında. Bu disleksili çocuklarda özellikle ses eğitiminin nelere sebebiyet verdiğini, nasıl sonuçlar aldığını gördükçe insan daha fazla şeyler neler yapılabiliyor diye bakılıyor ve bütün binanın içerisinden piyano sesleri, işte ritim çalışan çocukların bateri sesleri, şan dersi alanlar, bunların her birisi daha farklı bir enerjiyle bize yansıyor. Biz de güzel bir çalışmaların üzerine daha neler katarız diye.
Merakınız var mıydı müzikle ya da sesle alakalı, ilginiz var mıydı önceden de, yoksa ben psikolog oldum ama müzikle ilgili çalışmalar yapacağım mı demiştim?
Hayır, müzik başlı başına zaten psikolojik bir durum. İnsan ne ruhundaysa, hangi ruhtaysa onu beslemek adına müzik dinliyor. Eğer acılar içerisindeysek bizi daha çok acıtacak müzikler dinliyoruz. Neşemiz varsa
daha eğlenceli şeyler
dinliyoruz.
Modumuzu belirliyoruz.
Tamamen müzik bizim ruhumuzla alakalı bir durum. Ve bunun ikisi de birleşince ve bunu bir tedavi amaçlı kullanınca ortaya çok güzel şeyler çıkmış. Gittik, gördük, beğendik.
Ve yaptık diyoruz. Peki müzik terapisi nedir? Yani niye buna bu isim verilmiştir? Nasıl bir terapidir? Yani nelere iyi gelir?
Müzik terapisi beyinde sol arka tarafta bulunan nöronların direkt temas ettiği Amerika'da Toronto Üniversitesi'nde keşfedilmiş bir durum. Ve bu daha çok algıyı açtığı, dikkat gelişimini arttırdığı gözlemlenmiş. Bunun üzerine de ritmik duyguları besleyecek müziklerle, daha çok ritim çalışmalarıyla beraber dikkat geliştirecek, dikkat dağınıklığını ortadan kaldıracak dikkat dağınıklığıyla ilgili olarak
algıyı arttırmak için uygulanan
problemleri çözmek için.
Şey mi dikkat yani müzik problemi. Dinlemek değil galiba enstrüman çalıyorlar değil mi?
Öyle evet mi? Çünkü yani... aynı zamanda koordinasyon oluşturmak amaçlanıyor zaten orada.
Yani... Hani terapi dediğimiz zaman bir şekilde fonda bir müzik olup burada çocuk oturmuyor. Hı-hı. Çocuk müziğin içinde bir şeyler, bir enstrüman çalmaya, yani belki de söylemeye bilmiyorum. Nasıl bir şey? Ben hiç görmedim böyle.
Şimdi aslında müzik terapisi, ses terapisi, hocam klinik psikolog olarak daha çok bu konuyla ilgili alanlara müdahale ediyor. Şimdi ses terapisi, müzik terapisi dinleyerek yapılan terapiye isim veriyor. Şimdi diğer taraftan biz yayından önce de konuştuğumuz gibi sizinle diğer taraftan biz bütünsel yaklaşmak gerektiğini bu konuya savunuyoruz.
Tek taraflı değil yani
bu. Kesinlikle iş. Öyle. Zaten bu konuda da dünyadaki araştırmaları, makaleleri incelediğiniz zaman ne kadar doğru bir mantık olduğunu çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi bu noktada tabii ki piyano eğitimiyle ya da ritim eğitimiyle desteklediğinizde sağ sol lob koordinasyonu hedeflendiği için çok daha etkili oluyor. Çünkü müzik dinlerken sağ sol lobunuzu bir şekilde oradaki nöronlar arasındaki bağlantılar, bazı tepkimeler bunlarla ilgili bir takım değişiklikler, artmalar, azalmalar söz konusu. Ve beynimiz aslında gündelik hayatın içerisinde de sürekli olarak sağ sol lobun koordinasyonuyla çalışıyor. Yani biz evet şarkı söylerken daha çok sağ lobu kullanırız, öğrenirken daha çok sol lobu kullanırız diyoruz. Bu doğru bir tabir ama bu demek değil ki sol lobu kullanırken sağ lob çalışmıyor. Aslında sürekli olarak beynimiz iki lobun koordinasyonuyla çalışıyor. Şimdi burada da enstrüman eğitimiyle ses terapisini, müzik terapisini desteklediğiniz zaman mesela bir bateri eğitiminde davul seti olarak.
Kullandığınız enstrümanlar neler?
Davul, piyano, gitar, daha birçok enstrüman, cello, viola ama hani genel olarak seslerin hazır olmasından ötürü, seslerin hazırlığından kastımız da şudur. Mesela bir piyanoda tuşa dokunduğunuzda direkt olarak sesi alırsınız. Ya da bateride, davulda vurduğunuzda ses hazırdır. Ama bir keman öyle değil. Sırf sesi çıkarmak için bir yıl belki çalışmanız gerekiyor sağ elinizi. Gitar öyle değil. Sadece sesi çıkartmak için birçok alıştırma yapmanız gerekiyor. Onun için biz daha çok sesin hazır olduğu enstrümanlarla sentezliyoruz. Ve biraz önce bahsettiğim bu beyindeki değişmeleri, koordinasyonu, müzik eğitimi çok daha fazla sağlıyor. Bilhassa piyano, bateri eğitimi... bu koordinasyonu son derece destekleyen enstrümanlar.
Bu aslında normal çocuklarda da ya da işte normal bireylerde dediğim ama...
Bende bile faydası var yani. Tabii ki. Evet, beynin sadece çocuklar değil ya da özel eğitime ihtiyacı olanlar da hepsinde aynı etki yaratır.
Aslında bütün çocuklarda belki de bir enstrümana yönlendirmek ve
bu zaten bu anlamda... onu destekliyor burada.
Evet. Aynen öyle. Şimdi piyanoda iki elinizde bütün parmaklarınız bambaşka işler yapıyor. Sağ eliniz başka bir iş yapıyor. Sol eliniz bu arada başka bir el göz koordinasyonu var.
Motor gelişimi var aynı zamanda.
İnce motor becerileri, motor gelişimi, Pelin Hocam'ın söylediği gibi. Bateride de sağ el, sol el, ayak koordinasyonu.
Artı matematik, ritmik sayma.
Aynen öyle. Yani biz o yüzden müzik terapisini verirken eş zamanlı olarak çocuklar mutlaka bizce enstrüman eğitimi de almalı ve birçok eğer özelse, eğer bir tanısı olmayan bir öğrenci değilse, özel bir öğrencisi, tanısı varsa mutlaka eş zamanlı olarak diğer alanlarda desteklenmesi gerektiğini söylüyoruz. Whole Brain Method isimli bir zaten yöntemi takip ediyoruz.
Whole Bütünsel, Brain.
Evet, bütün beyin. Zaten karşılığı da aslında biraz önce bahsettiğimiz mantık bir anlamda. Bu arada sağ-sol lob koordinasyonu dedik, sağ-sol el koordinasyonu, göz koordinasyonu dedik. Zaten bunu dünyadaki en önde gelen üniversiteler, işte örnek olarak biraz önce Pelin Hoca'nın bahsettiği gibi Toronto Üniversitesi, Kanada'dan, Irvine Üniversitesi, University of California, Almanya'dan Schiller Üniversitesi, bunlar bilimsel olarak kanıtladılar ki piyano zekayı geliştiriyor. Beyinde nöronlar arasındaki bağlantı sayısını arttırıyor. Zaten zeka dediğimiz şey de öyle bir şey.
Tüh, bırakmasaydım keşke piyanoyu bak. Şimdi böyle deyince kendimi eksik hissettim bir anda.
Yok, sana yetmiş Özgürcüğüm.
Yeterli miymiş?
Yetmiş, evet, bence de. Peki bir psikolog gözüyle. Sizin seanslarınız da oluyor, konuşuyorsunuz da, işte farklı tedavi yöntemleriniz de bu grupta, özel grupta mutlaka var. Müzikle terapinin buna ayrıca kattığı şey, hani evet, kullanımı bir matematiksel bir şey dedik, bir beynin işleyişiyle ilgili bir şey dedik ama psikolojik açıdan sormak istiyorum. Hani çocuklarda rahatladıkları için işte daha iyi iletişim kuruyorlar diyebilirsiniz. Hani illaki bir psikolog olarak işin o tarafındayım. Niçin müzikle terapi olmalı?
Öncelikle müzik çocuklarda herhangi bir enstrüman da çalmaya başladıysa özgüvenini arttırıyor. Özgüvenini arttırmakla da birçok şey baş edilmeye başlanmış oluyor aslında çocuklarda özellikle. Çünkü normal olmadığını düşündüğümüz, aslında neye göre normal diye adlandırılıyor ama tanısı konulmuş çocuklar üzerinde.
Özel grup çocuk,
evet,
bunlar.
Evet, tanısı konulmuş çocuklarda özgüven zaten çok aşağılarda olmuş oluyor ve bunu yukarı çıkartmanın tek yolu müzikten geçiyor. O müziği dinledikçe rahatlıyor. Zaten Mozart'ın etkisini biliyoruz. Neler yapabildiğini anne karnından itibaren çocuklarda nasıl bir rahatlama yarattığı bilinen bir şey. Aynı durum enstrüman çalmaya başladıktan itibaren de çocuklarda bu özgüven yükseldikçe kendilerini daha güzel ifade etmeye başlıyorlar. En azından o müziğin onlara kattığı ruhlarındaki bir sakinleşme, bir huzur, onlar için de geçerli olmuş oluyor. O kadar çok şeyle mücadele ediyor ki o çocuklar. Okulda öğretmenleriyle mücadele ediyor, arkadaşlarıyla mücadele ediyor, ailesiyle ve kendi iç dünyalarında beyinleri çok fazla çalıştığı için o beyindeki bütün nöronlarıyla savaş halinde o çocuklar. Ve müzik bunları daha dizginleştiriyor, daha sakinleştiriyor.
Biraz da isterseniz bu dinlet seanslarından bahsedelim.
Onu uygulaması nasıl oluyor? Atlamayalım.
Evet. Şimdi
önce analizden başlayalım isterseniz. İlk önce biz bir analize alıyoruz çocukları. Karakteristik özelliklerine göre hangi aşamalardan gideceğine bakıyoruz. Whole Brain metodunda da zaten 9 tane ardışık bir metot uygulamayı seçiyoruz. Fakat bunlar hangi çocuğa, hangisinin başlanılacak, hangisi 3. olacak, 5. olacak. Bunların her birisi karakteristik özelliklerine göre değerlendirmeye alınıyor. Bu analizin sonrasında da müzik bölümünde yine hocamlar ses terapisiyle beraber onlar da alıyorlar. Tekrardan psikolojik destek ve aile desteği gerektiğinde psikologlarımız var. Benimle beraber 3 psikologumuz daha var. Biz birlikte bu sorunla mücadele ediyoruz. Ama onun dışındakiler de hocamın elinde oluyor.
Aile de dahil oluyor mu peki? Yani onlar da
tabii
destek alıyorlar.
Tabii ki aileye ayrıyeten seanslarımız oluyor. Aile terapilerimiz oluyor. Dönüşümlü olarak anne baba birlikte ve çocuk şeklinde devam ediyor.
Gebelikte bu beyin gelişimi için
Gerçek
midir yani, onu sormak istiyorum.
Zaten klasik son 15 yıldır falan sürekli gazetelere haber oluyor. 7. aydan itibaren kulaklığı takın, klasik müzik dinletin diyorlar.
Evet.
Gerçek. İşte biz onu zaten büyüdüklerinde yapıyoruz. Biraz önce dinleti seansı derken aslında onu kastetmiştim. Şimdi Bilkent Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde akustik ve sound, Fukonen hocamızdan belki tanırsınız, sound design derslerine ben katıldım, aldım o dersleri lisans düzeyinde. Tabii bu da ses terapisi dönemi için dinleti seanslarıyla mesela BGP modülü kapsamında, beyin gelişim programı modülü kapsamında uyguladığımız seanslar için bana çok verimli bir altyapı oluşturdu. Biraz önce hocamın bahsettiği analiz evresinde bir sıralama oluyor modüller arasında. Ve çocuğun karakteristik özellikleri analiz edildikten sonra hangi sırada, hangileri eş zamanlı bu modüllerin uygulanacak karar veriyoruz. Ve bütünsel yaklaşımın içinde sürekli bunun altını çiziyoruz. Çünkü bu sefer de insanlar sadece ses terapisinden, sadece müzik terapisinden çok büyük medet ummaya başlıyorlar. Bu da doğru değil. Yani küçük küçük birçok uygulamanın pozitif etkisi var. Bunlar bir araya geldiğinde ve öğrencinin hayatındaki ana kulvarları, arterleri diyeyim, arterlere müdahale ettiğinizde, bunları pozitife çevirdiğinizde hakikaten çocukta kısa sürede gözle görülür bir ilerleme oluyor. Ama onun ötesinde hadi biz gidelim biraz işte neurofeedback yaptıralım, bu geri bildirim teknolojileri. Hadi gidelim bir ses terapisi yaptıralım. Aradan geçiyor 2 ay psikoloğa gidelim. İşte iki haftada bir psikoloğa gidiyorlar. 2 ay sonra bırakıyorlar. Yani bu şekilde ilerlediğiniz zaman hiçbir faydası yok. Hepsi birbirini destekliyor. Bunu söyledikten sonra ses terapisi, müzik terapisiyle ilgili, dinleti seanslarıyla ilgili ben bugünkü konumuz net olarak bilgi vereyim. Şimdi farklı frekanslarda, biraz önce Pelin Hoca Mozart efektten bahsetti, Mozart etkisi. Bu 5000 ila 8000 Hz aralığındaki müziklerde, şarkılarda beynin verdiği reaksiyon, o bir takım kimyasal tepkimelerde yapılan araştırmalar doğrultusunda büyük değişimler, farklılıklar gözlemleniyor ve beynin şarj olması, bu şarjı Mozart müziklerinin sağladığı kanıtlanmış. Ve Mozart'ı dinlemekle beynimizi evet şarj ediyoruz. O gazetede çıkan haberler uzunca süre defalarca yayınlandı. Gerçek. Sonrasında da özellikle küçük yaşta çocuk ne kadar çok müzik dinlerse müziğe o kadar yetenekli oluyor. Sadece müzik dinlemekten söz ediyoruz burada. Başka bir şey yok yani.
Klasik müzik ama değil mi?
O iyi müzik, kaliteli müzik. Peki. Klasik müzik olmak Türk zorunda rahat, değil.
Caz da olabilir.
Olabilir, olabilir. Kesinlikle öyle. Kaliteli müzik, iyi müzik burada sözünü ettiğimiz. Ama klasik müzik, yapılan araştırmalar, piyano ağırlıklı, piyano içerikli parçalar klasik müziğin daha etkili olduğunu bize gösteriyor. Sadece düşünün ki müzik dinlemek bile müzik yeteneğinizi arttırıyor. Sadece müzik dinlemek bile belki zeka konusunda gelişimde pozitif, bunlar tabii bilimsel olarak net olarak bu böyledir değil şu kurduğum cümle. Ama olabilir, bu ihtimalin varlığından bahsediliyor. Bununla birlikte piyano eğitimi, biraz önce ifade ettiğimiz gibi piyano eğitimi zekayı geliştiriyor. Bu kanıtlandı, IQ'yu yükseltiyor. Özellikle küçük yaşta alınan eğitimler. 8 yaş gibi bir baremden bahsediliyor. 12 yaşı da ikinci barem olarak kabul ediyorlar. Ki sonrasında da mesela şu an biz mesela piyano çalmayı bilmiyorsunuz diyelim. Piyano dersi almaya başlasanız o size bir beyin egzersizi. Hani evet zekanızı belki geliştirmeyecek artık bu saatten sonra ama dikkatinizi arttırabilir.
Jimnastik yaptıracak.
Aynen öyle, beyin egzersizi dikkatinizi arttıracak. Şimdi
çok güçlendirecek.
Aynen öyle. Yani bu noktada bizim yaptığımız dinleti seanslarında hedeflediğimiz sağ sol lobun koordinasyonunu düzenlemek asıl olarak. Bu bilimsel olarak net katkı sağlıyor diyebileceğimiz, bu kurabileceğimiz bir cümle. Şimdi sağ sol lobu farklı frekanslarda klasik müzik ağırlıklı dinletiler veriyoruz. Piyano dinletileri veriyoruz. Farklı metronomlarda, farklı frekansların yanı sıra farklı metronomlar, yani farklı tempoda vermemiz de önem arz ediyor. Bununla birlikte müzik ve konuşma veriyoruz. Yani müzik arka fonda, ön tarafta pedagojik masallar küçük yaş grubuna mesela veriyoruz. Ve bunları da yavaştan hızlıya, önce yavaş, sonra biraz hızlı, sonra normal hızda, sonra daha hızlı normalinden daha hızlı şekilde veriyoruz. Ve aralarda klasik müzik parçaları oluyor. Barok müzikleri olabiliyor. Ve bu parçaları verirken aynı zamanda aynı dinletileri yine burada söz ettiğim bu sefer konuşma, pedagojik masallar örneğiyle açıkladığım aynı dinletileri farklı frekanslarda da veriyoruz. Böyle bir uyguladığımız ses terapisi var mesela. Canlı olarak enstrümanlarla uyguladığımız, öğrencilerin katılımının sağlandığı interaktif müzik terapisi seanslarımız da var. Biraz önce şimdi açıkladığımsa Berard diye aslında ilk olarak ortaya çıkmıştır. Kulaklıklar aracılığıyla sağ kulağın öğrenmedeki yerinden yola çıkılarak uygulanmaya başlamıştır. Bu artık teknolojinin de gelişmesiyle müzik teknolojileri alanındaki ilerlemelerle bizim bu şekilde bir ses terapisi uygulama alanımızda mevcut.
Bir şey soracağım. Madem frekans ve ritim dedik. İşte Pink Floyd'un ve Beatles'ın bazı şarkılarının özel bir frekans ve özel bir ritimle yapıldığını, o yüzden bu kadar efsane olduklarını söylerler. Etkisi var mıdır gerçekten?
Yani bununla yani insan ilgili, hayatında da etkisi bununla vardır. Bununla ilgili yani. Mesela Grammy, 7 tane mi Grammy almıştın Norah Jones, Arif evet. Mardin'in prodüktörlüğünde, yani Türk'tü o da. Şimdi orada da mesela bir programdan bahsediliyordu. Daha müzik teknolojileri bu kadar gelişmemişti. Hepimizin internet bu kadar gelişmemişti. Her şeyden hepimizin haberi yoktu. O zamanlar çok iyi hatırlıyorum. Ben tabii küçüktüm ama küçüktüm ama çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bir programdan söz ediliyordu. O program bu şarkıların hit olup olmayacağıyla ilgili size puan veriyor. Ve Norah Jones'un şarkılarının hepsi 10 üzerinden 10, 10 üzerinden 9 gibi puanlar almış. Ve Norah Jones'tan hiçbirimizin Grammy alana kadar Türkiye'de haberi yoktu muhtemelen. Var böyle teoriler. Mümkün.
Yani evet. Beyin yönetimine de ne kadar etkisi olduğunu ya da kitleleri bile yönetebildiğini,
bir takım şifreler olduğuna ben açıkçası
inanmıyorum. Evet kanıtlıyor. O yüzden müzik terapisi, ses terapisi aynı zamanda bir psikolog desteğinde eminim ki birçok çocuğa, birçok insana ya da özel eğitime ya da desteğe ihtiyacı olanlara çok fayda sağlayacak. Bunu da zaten anlattıklarınızdan çok iyi anladık.
Kesinlikle bu söylediğiniz şifreleri de biz deniyoruz, kullanıyoruz ve sonuç alıyoruz.
Yani bizim üstümüze denemeyin de.
bir örnek vereyim ben isterseniz.
Son olarak bir örnek alalım. Evet, zamanımız azaldı.
Mesela aynı akor dizilimi, dört dörtlük ritim ama vokal ezgisi diyeyim, vokal melodisi değişiyor. Yani burada çocuklara ulaşmamız çok daha kolay oluyor örneğin. Aynı akorlar. Mesela dört akor dizmişiz. Evet. Hep dört akor gidiyor şarkı ama melodiyi, vokal ezgisi değişiyor sürekli olarak. Burada işte ne yapıyoruz biz çocuklara? Ölçüleri öğretiyoruz. Küçük yaş grupları için renkleri öğretiyoruz. İngilizce kelimeleri bir takım aşinalık yaratmak adına veriyoruz. Bu şekilde o açtığımız anları kullanıyoruz. Altın değerindeki anları kullanıyoruz. Ve Pelin Hocam gibi değerli klinik psikologlarımız ve psikologlarımız sayesinde o açtığımız anların sayısını da arttırıyoruz.
Çok da güzel işler yapıyorsunuz. Elinize sağlık. Dileriz ki çok daha fazla çocuğa ya da ihtiyacı olana ya da insana ulaştırır ve onların da hem daha sağlıklı hem daha mutlu ve başarılı olmalarına destek verirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ses terapisti Mehmet Güngör ve klinik psikolog Pelin Bülbül canlı yayın konuğumuzdu. Ve müzik terapisinin bize ne kadar faydalı ya da ihtiyacı olanlara ne kadar destek ya da istekli olduklarını da bize öğrettiler, anlattılar. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için sizler gibi değerli kişilerle burada birlikte söyleşi yapmak çok güzeldi. Davetinizin için çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Zevkli bizim için ki dinleyicilerimiz eminim ki keyif almışlardır.
Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmeyi diliyoruz.
En kısa zamanda tekrar görüşelim başka konularda. Evet. O zaman biz de programımızı kapatalım, zamanımızı aşmadan daha fazla. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Yine farklı konularla ve konularla birlikte hayatınıza dokunmak için tekrar gelelim. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Ve yapımda Didem Öztaşbaşı. Radyo Doktoru'nda haftaya tekrar görüşene dek hoş kalın.
Sağlıkla kalın.
Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Radyo Doktoru.